Işıksız Yaşantılar, Ziya Mısırlı, Hüsnü Tabiat Matbaası, İstanbul 1979, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 1 Ağustos 2007, okuyan Müberra Ellialtıoğlu. Işıksız Yaşantılar'da görmezlerin iç, dış dünyaları, ışıktan yoksun kişilerin gerçek yaşamlarından alınan kesitler yansıtılmıştır. Karanlık bir evrenin içinde yaşayan insanların ışıklı, renkli, kendilerine özgü yaşantıları sergilenmiştir. İstem gücünün, becerinin, tüm engelleri aşıp zorlukları yenerek başarıya ulaşması dile getirilmiştir. Özellikle yapıtın yazarı gözlerinden yoksundur. Yapıt, anı, söyleşi, güldürü, öyküleri içermektedir. Özdeşen dilimize yalın bir anlatıma özen gösterilmiştir. Yapıtımda doğanın, insanların sanat yoluyla oluşturdukları binbir çeşit güzellikleri, evrenin görünümlerini, görme duyularından yoksun kişilerin yaşantılarını ele aldım. Karanlık bir evrende yaşamanın zorluğu nedenli bir gerçekse, mutluluğun yine bu zorluklar arasında oluşabileceği de o denli gerçek. Tümüyle gerçeklerden yararlandığım bu öykülerimde yaşamlarını alın teriyle sürdürmeye çalışan görmezlerin yaşantılarını irdeledim. Onların özel yaşantılarını dile getirirken gözlerimi kapamak gereğini duymadım. Bir söyleşi sırasında görmez bir arkadaşın yaşantısını şöyle savunduğuna tanık olmuştum. Mutluyum. Çünkü evrende söz konusu edilen çirkinlikleri görmüyorum. Yaşamasını biliyorsak, bizim evrenimizdeki güzelliğe gölge düşmez. Bakıp da görmeyenlerin geceleri daha uzundur. Böyle yaşamaktansa görmez kalmayı yeğlerim. Bizler yaşantımızda ışık, renk, görünüm, biçim aramayız. Bunları dilediğimiz gibi yaratırız. Yarattığımız ışıkla gündüzün güneşe, geceleyin elektrik ampulüne gönül borcu duymayız. Mutluluğumun kaynağında özünde çaba, uğraşı, öğrenmek, bilim, sanat, yaşamak için ne gibi etkenler varsa onlar kaynaşıyor. Yaşadığım anı olumlu olarak değerlendirdiğimde yüreğimde oluşan mutluluğu anlatmaya sözcükler yetmez. Yüreğimin neden çarptığını ellerimle daha iyi duyuyor, usumdaki yaşam kavramının ayrıntılarını bu ışıksız evrenimde daha iyi düşünebiliyorum. Görme organını duyma, dokunma duygularıyla eşit kılan bu kişilerin eğitim, öğretim, sanat dallarındaki evrimleri, başarıları, yine toplumun göstereceği anlayış, ilgi, algıyla gerçek değerini bulacaktır kanısındayım. Ne var ki gözlerinden yoksun bu kişilerin eğitim, öğretim, sanat, beceri yaşamlarını kazanma, tüketicilikten üreticiliğe geçmesi konusunda yetiştirilebilmeleri için açılmış okullar, kurslar yeterli değil. Bu amaç için açılmış dernekler de konuya tam bir karşılık verememektedir. Bu konuda halkın uyanık, duyarlı davranması, rastladıkları küçük görmezleri, körler okullarına yetişkinleri, rehabilite merkezlerine göndermeleri gerekmektedir. Ne yazık ki halkın yoğun bir bölümü, görmezlerin eğitim, öğretim, beceri elde etmek konularındaki bilgilerinden yoksundurlar. Oysa ki onların yetiştirilip her birinin ayrı işlere yerleştirilmesi gerekmektedir. Ben bu yapıtımda görmezlerin gerçek yaşantılarından kesitler alarak onların becerilerini, yeteneklerini, düşüncelerini güldürü biçiminde öykülerle yansıtmaya çalıştım. Kısaca onları verdim. Verirken de Diderot'un Görenlerin Yararına Görmezler Hakkında Mektup, M. Metternich'in Körler, Mithat Enç'in Körler Ruh Bilim, Eğitim ve Öğrenimleri, Helen Keller'ın Hayatımın Hikayesi adlı yapıtlarından yararlandım. Işıksız Yaşantılar, Yaşar'ın Öyküsü 1. Doğuştan görmezdi Yaşar. 20 yaşlarında bir köy çocuğuydu. Görmezlerin çoğunlukla karşılaştığı acı evrelerden geçmişti. İtilmiş, kakılmış, alay edilmiş, toplumun içine değeri olmayan bir varlık olarak bırakılmıştı. Ailesinin yoksulluğu, çevresinin aydın olmayışı gerektirmişti bu yaşantıyı. Aç kalmış, açık kalmış, kişilerin sadaka diye avucuna sıkıştırdıkları birkaç kuruşun acısını çekmişti zaman zaman. Alışamamıştı nedense avuç açıp istemeye. Her şeye karşın o, içinde bir özgürlük esintisi duyuyordu. Köylüler onun caminin müezzinliğini yapmasını, mevlit okuyan bir kişi olarak yetişmesini istiyorlardı. Böyle bir yaşantının ayrıntılarında yine asalak bir geçim göze çarpıyordu. Oysa ki Yaşar, yaşamını emeğiyle, alın teriyle sürdürmek istiyordu. Bu düşünceler onu komşu köyde bağlama çalan Haydar'ın yanına sürüklemişti. Bir eğilimi vardı bağlama çalmaya karşı içinde. Bu yönsemenin iyi sonuçlar doğuracağını seziyordu. Sesi güzeldi, tatlıydı, gürdü. Kısa bir süre içinde bağlama çalmasını, türküler söylemesini öğrenen Yaşar, çevrede kendisini sevdirdi, tanıttı. 2 yıl çalıştı onlarla. Bu yoldaki çabalarını güvenceli bulmayan Yaşar, yeni açılan rehabilitasyon merkezinde 3 aylık bir eğitimden sonra becerisiyle ilgili bir fabrikaya işçi olarak girdi. Mutluydu, kıvançlıydı şimdi. Uğraşını seviyor, seviliyor, işi her yönden güvence sağlıyordu. Küçük bir yurtta kalıyordu Yaşar. Sabahleyin erkenden uyandı, çayını pişirip kahvaltısını yaptıktan sonra gömleğini, pantolonunu ütüleyip ayakkabılarını boyadı. Pazar dinlenmesinden yararlanarak hemşerisi Engin Bey'in yanına gidecekti. Onunla söyleşide bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyordu. Braille alfabesiyle okuyup yazma öğretiyordu kendisine. Bu konuya içten gelerek sarılmıştı Yaşar. Evrimlerinin kafasında oluşturduğu amaçlarıyla gerçekleşmesini istiyordu. Umutlarının gerçekleşmemesi için bir engel görmüyordu önünde. Yalnız başına çıktı yola. Otobüste, vapurda yolcular gereken ilgiyi göstermişlerdi. Oysa ki öğretmenleri, gideceğiniz yere hiçbir yardım istemeksizin varmaya çalışın diye öğütlemişlerdi. Geniş caddeyi bir süre yürüdükten sonra yokuşun kıyısına geldiğini sezinleyerek irkildi. 150 adım sonra 2. sokaktan sola dönecek, 3. konutun 4. katına çıkacaktı. Dudaklarında bir gülücük oluştu. Geriye zil çalmak kalıyor dedi içinden. Elindeki ak bastonu adımlarından 1/2 metre ileride tutup yeğenlikten sağa sola oynatarak yürümeye başladı. Biraz ileride oynayan 5-6 yaşlarındaki çocuklar oyunlarını bırakıp onu izlemeye başladılar. Her şeyi öğrenmek, bilmek, yapmak, uygulamak isteyen çağdaki çocuklardı bunlar. İçlerinden biraz yaramazca olanı, ''Bakın çocuklar, kör adam geliyor.'' diyerek köşedeki değneği alıp onu öykünmeye koyuldu. Bu özenti birkaçını güldürmüştü çocukların. Aralarından biri, ''Yaptığın çok çirkin bir şey Hakan, doğrusu çok ayıp.'' dedi. Küçüklerin oyunlaştırdıkları bu öykünmeyi Yaşar sezmişti. Duymazlığa gelerek yolunu sürdürdü. Şimdiye dek nicelerine rastlamıştı böyle olguların. Üzüntüye kapılmak gereğini duymadı ama derinlere inildiğinde oluşacak sızının kökenini algılamaya çalıştı. Öğretmen Engin 2. Engin de bebe yaşında yitirmişti gözlerini. Işınlar göz bebeklerinden içeriye giriyorsa da beyine salık verecek sinirler görüntünün oluşmasını sağlamıyorlardı. Doktorların menenjit diye adlandırdıkları bir sayrılığın sonucuydu bu. O da doğuştan görmezler arasına karışmıştı. Annesini, babasını, doğanın tüm güzelliğini görmekten yoksun kalmıştı ömür boyunca. Babası küçük bir memurdu Engin'in, annesi ortaokuldan ayrılmış, yuvasına, eşine, yavrularına bağlı bir kadındı. Engin'in durumunu olduğu gibi benimsemişler, onun her yönden yetişmesi için gerekli olan bilgileri ana baba olarak önce kendileri vermeye çalışmışlardı. Görmezler ilkokulunu, ortaokulunu bitiren Engin, lise sınavlarını da başarıyla vermişti. Yüksek öğrenim dil bölümünü bitirerek Görmezler Ortaokulu'na Türkçe öğretmeni olarak atandı. Böylece annesiyle kız kardeşinin sorumluluğunu da üzerine alan Engin, yaşamın akışına ayak uydurmaya çalışıyordu. En büyük amacı yurdumuzdaki görmezlik sorunlarına katkıda bulunmaktı. Küçüklerin eğitim, öğretim, büyüklerinse beceri, uğraş, alın teriyle yaşamlarını sürdürme düşünceleri yer alıyordu usunda. Düş 3. Öğle yemeğinden sonra bir süre uzanan Engin, radyodan salıkları dinlerken uyuyakalmıştı. Görünümsüz, renksiz, ışınsız, biçimsiz bir düş görmeye başlamıştı. Karanlık içinde sesler işitiyordu yalnızca. Birisi yardıma çağırıyordu sanki onu. Uyandığında kapı zilinin çalındığını duydu. Terliklerini giyerken gerçekle ilişkisi bulunan anlamsız bir düş gördüğünü anımsadı. Konunun nedenlerini bilmesine karşın kimsenin duymasını istemediği bir sesle, ''Ne olurdu doğanın güzelliklerini hiç olmazsa düşlerinde görebilseydiler, görmezler.'' dedi. Ne var ki bu güzel isteğinde bilimsel açıklaması vardı. Bu düş sonradan gözlerini yitirmiş kişilerde oluşabiliyordu ancak. Zilin bir kez daha çalışında kimsin diye sormadan kapıyı açtı. Buyursunlar efendim. Yorgunluğunu unutan Yaşar içtenlik dolu bir sesle, ''Benim Engin Bey, Yaşar, sizi görmeye geldim.'' ''Oo, buyur Yaşar, bugün geleceğini umuyordum.'' ''Sağ olun.'' dedi Yaşar yalnızca. Yaşar'a terlik veren Engin onu koluna girerek çalışma odasına götürdü. Konutun içini, eşyaların yerlerine avucunun içi gibi biliyordu. Ona sorulmadan hiçbir eşyanın yeri değişmezdi. Bir gereksinme duyulduğunda ya gösterilir ya da söylenilirdi. Aş odasındaki araç gereçlere bile özen gösteriyorlardı. Bu tutum, kendi işlerini kendisinin görmesinde kolaylık sağlıyordu. Karşılıklı oturan iki arkadaş içtenlik dolu bir söyleşiye daldılar. ''Söyle bakalım Yaşar, görmeyeli nasılsın? İşlerin nasıl gidiyor? Yaşantından mutlu musun?'' ''Sağ olun Engin Bey, sorularınızın tümünü evet sözcüğüyle yanıtlayabilirim. Severek çalışıyorum, mutluyum. Verdiğiniz ödevlerin tümünü yaptım. Braille alfabesiyle kolaylıkla yazıyor, yazdıklarımı okuyabiliyorum. Hem size bir muştum var. Bu yaz ilkokul bitirme sınavlarına giriyorum. Çalıştığım işteki bir iki arkadaş yardımcı olacaklar.'' Yüzünde sevinç mimikleri oluştu Engin'in. ''Buna çok sevindim Yaşar. Başaracağından kuşkum yok. Sonra ortaokul, lise, yüksek öğrenim gelir. Sözcükler imgende bir dağ gibi yüceldi sanırım. Bunu söz konusu etmek bile doğru değil. İnsanlar ayı bırakıp diğer gezegenlere gidiyorlar. Açıklamalarınızdan büyük bir kıvanç duyuyorum. Güç veriyorsunuz bana. Bizler için bazı kerteler bulunsa da evrende başarılmayacak işler olmayacağına inanıyorum. Öğütlerinizi yeterince uygulamaya çalışacağım.'' ''Köklü bir davranışta bulunursun Yaşar. Erincimiz, gönencimiz için her gün bilim yolunda bir adım ileriye atmak zorunluluğunu duymalıyız. Elde ettiğimiz bilgiler, beceriler, sanat dallarındaki başarılar, daha doğrusu her yönde oluşturacağımız evrimler, kısacası genel ekincimiz bizlerin gerçek ışık kaynağıdır. İşte bizleri görmezlikten, karanlıktan kurtaracak olan gizin iç yüzü bu niteliklerdir. Çalışmak, çabalamak, durmadan bir uğraşının ardından koşmak.'' Kuşku 4. İki arkadaş arasında kısa bir suskunluk oluştu. Yaşar geri kalmanın buruksu acılığını duydu. Konuyu değiştirmek ereğiyle sordu. ''Bugün konutta yalnız mısınız?'' ''Evet, konuttakiler daha önce gideceklerinden söz etmişlerdi. Radyoyu dinlerken uyuyakalmışım. Uykumu bölmek istememişlerdir.'' Durumu belirginleştirmek için yanı başındaki konut içi zilinin düğmesine iki kez bastı Engin. Kulakları tatlı bir kanarya sesi doldurdu. Ne var ki yanıt veren olmadı. Tedirginliğini gidermek isteyen Engin, bir dakika diyerek odaları dolaşıp geldi. Kardeşi, annesi uyumuş olabilirlerdi. Gerçek bir kanının oluşması için ara sıra böyle bir arama yapardı. Hoş, annesi kardeşi onu hiçbir zaman aldatmamış, görmezliğinden yararlanmak gereğini duymamışlardı ama yine de kuşkunun etkenliğinden kurtulamıyordu. Sorunu sezinleyen Yaşar dayanamayıp sordu. ''Gerçeği öğrenmek istediniz sanırım.'' ''Öyle oldu Yaşar. Kuşkunun etkisi altında kalmaktansa onu eylemle, işlemle yok etmek en doğal bir yol. Görmezlerin bu konudaki kuşkularını yerinde buluyorum. Bir bölüm görenler, görmezlerin bu kusurundan gerçekten yararlanıyorlar. Bir bölümü söyledikleri yalanlarla aldatıcı davranışlarını şakaya dönüştürüveriyorlar. Aralarında görmez bulunan birkaç kişi, söyleşileri arasında fısıltıyla konuşmaktan, gözle kaşla anlaşmaktan kaçınmazlar. Bir görmez için bu davranışların onur konusu olabileceği uslarından geçmez. Oysa ki konunun açık seçik anlatımında hiçbir sakınca yoktur. Görenlerin bu tür davranışları görmezlerin güvenini sarsmış oluyor. Kuşkusuz bu kanım tüm insanlar için değildir. Bence gerçek kişi erdemle artamını sakatlara uygulamalı, iyiliğini kanıtlamalıdır. Korku 5. Yaşar içtenlikle dinlediği bu sözlerin sonunda, ''Bu kuşkularımızın içine korku da karışıyor mu dersiniz?'' Bu konuda bir açıklama yapayım Yaşar. Arada bir konutun kapısının kapalı ya da kilitli olup olmadığını özellikle yoklarım. Bunu konutta yalnız kaldığım zaman uygularım. Bu bir korkudan ileri gelmemektedir. Bu girişim sanırım yalnız kaldığımı kanıtlamak ya da kendi kendimi gerçek yönden inandırmak içindir. Özellikle tüm görmezler gözetlenmekten hoşlanmazlar. Buradaki kuşku gözlenilme korkusunu oluşturmaktadır. Konutun içinde kesinlikle yalnız kaldığını bilmeyen bir görmez, küçük bir çıt sesinden kuşkulanacak, bunun nedenini araştırmaya çalışacaktır. Bu da görmezin kişiliğine, duygusallığına göre kuşku, korku oluşturduğu gibi hiç yoktan erinçsizlik yaratır. Hiç unutmam, öğrencilik yıllarımda deniz kıyısında bir yere kamp kurmuştuk. Arkadaşlarımdan gizlenip beni bulamayacakları bir yere saklandım. Bir oyun yapmak istiyordum onlara. Daha doğrusu kendimi aratmak istemiştim. Çimenlerin üzerine boylu boyunca uzanarak yarım saatten çok eğlendim. Kır çiçekleriyle dolu çimenler bir karışa değin uzun, toprak oldukça kuruydu. Biraz ileride kıyıya vuran deniz dalgalarının sesini duyuyordum. Böcekler, karıncalar boynuma, kulağıma girmeye başlamıştı. Birkaç metre ilerimde bir hayvan tüm iştahıyla haşur huşur otları yiyordu. İçim bir korku dur sarmaya başladı. Çimenlerin arasından bir yılan çıkıp ağzıma girecek ya da yanı başımdaki iri manda gelip boynuzlarıyla gövdemi dürtükleyecek sanıyordum. Bu imgeler korkuya büründü, gerçekleşecekmiş gibi ürktüm. Çocuklar ben buradayım diye bağırmaya başladım. Yaşar yeğenikten güldü. Bu da kentli oluşunuzdan, doğadan, hayvanlardan uzak büyümenizden ileri geliyor sanırım. Oysa ki ben olsaydım tüyümü kıpırdatmaz, derin bir uykuya dalardım. Anlattığım anıyı bu yönden eleştirmekte haklısın. İster istemez kentli ile köylü arasında bir yaşam ayrılığı oluşuyor. Genellikle tüm görmezlerde korkunun öteki yönden etkisi az olmaktadır. Örneğin bir görmez görkemli bir generalle, güvenlik başkanıyla konuşurken daha kolaylıkla dileğini anlatabilir. Oysa ki gözü gören ne söyleyeceğini şaşırabilir. Görmezliğin oluşturduğu nedenlerle utanma, sıkılma, çekinme duyguları niteliklerini az da olsa yitirmiş olurlar. Görmez kişide korkunun etkinliğini yitiren doğal bir olay daha anlatayım. Altı korkunç bir uçurum olan dar bir köprüden görmez kolaylıkla, korkmadan, ürkmeden, düşmeden geçebilir. Ama gören kişinin gözü kararıp düşebilir. Ne var ki görmeze de konu ayrıntılarıyla anlatılmalıdır. Yalnızca göstererek geçmesi gerektiğini söylemek yeterlidir sanırım. Korku konusundaki anlattıklarım doyurucu ya da inandırıcı oldu mu bilmem. Acımak. 6. Yaşar, Engin'in yaptığı açıklamaları tüm ilgisiyle dinliyordu. Bunu kanıtlamak için, ''Ya toplumun yersiz acımalarına ne dersiniz?'' dedi. Gerçekten ilginç bir konuya değindin Yaşar. Toplum içinde tümüyle eğitilmemiş ya da görgü kurallarından yoksun kişiler acıma duygularını bol bol verirler görmezlere. Üstelik bunu bir insanlık görevi sayarlar. Vah vah, çok yazık olmuş. Tanrı kimseyi gözsüz yapmasın. İki gözde birden mi kör oldu?'' Daha niceleri sıralanır bu deyimlerin. İstersen dinleme, bir tokat vuracak değilsin ya ağızlarına. Bu sözcüklerdeki harflerin her birinin birer ok olup, görmezin yüreğine saplandığının kimse ayrımına varmaz. Bu yersiz, duygusal davranışlar, algılar yıllardır sürer gider böyle. Acımalar, üzüntüler, alaylar, şakalar yerine sevginin, sevecenliğin, ilginin gösterilmesi gerektiğini bilinçli olduğumuz zaman kavrayabileceğiz ancak. Bu süre içinde de elimizden geldiğince gerçekleri yansıtacağız topluma. Bence acındırmak eksinlerle enezlerin silahı, avuç açanların oltasıdır. Bu son tümceniz büyük bir anlam taşıyor Engin Bey. Sanırım dilencileri söz konusu etmek istiyorsunuz. Çok iyi anladın Yaşar. Kuşkusuz Allah rızası için sadaka veriniz diyenleri anımsatmak istedim. Yurdumuzdaki dilencilik sorununun çözümlenme zamanı çoktan gelip geçti. Bu çirkin uğraştan görmezleri kurtarmaya çalışırken kolunu bacağını, gözünü kulağını sakat yaparak konuyu sanat biçimine dönüştüren kişileri gözden kaçırmamak gerekiyor. Bu da toplumsal sorunlarımızdan biri. Bu uzun konuşmalarımla sakın seni bıktırmış olmayayım Yaşar. Bu tümceyi siz söylemiş olmayın. Biliyorsunuz ki her konuda bilinçli olmak istiyorum. Ele aldığınız konu bana benliğimi, kendimin de bilmediğim yönlerimi anlatıyor. Özellikle sağ olunuz diyorum. Acımasızlık. 7. Sana bir konuyu daha açıklayayım. İlginç bulacaksın. Toplum içinde görmezleri acımasız olarak yargılayanlar bulunmaktadır. Bir yapıtta okumuştum. Kolu kesilen insanın damarından akan kanla bir musluktan dökülen suyun şırıltısını ayırt edemeyen görmezde ölen kişiye karşı bir acıma duygusu oluşmaz deniliyordu. Bu nitelemede az da olsa bir gerçek payı var. Kuşkusuz ki böyle bir olgu karşısında kalan görmezde acıma duygusu oluşmaz. Aynı olgu bir perde arkasından gözlü bir kişiye dinletilseydi ne düşünür, izlenimini nasıl yansıtırdı? Ama bir görmez küçük bir inilti karşısında gören kişiden daha çok duygulanır. Burada usuma ivedilikle şu oluntular geliyor. Sinemada, televizyonda gerçek savaşları yansıtan korkunç görünümler izleniyor. Yüzlerce, binlerce kişi bir anda ölüyor. Bu acı görünümleri izleyenler kaç kişinin gözlerinde birer damla yaş oluşuyor dersiniz? Soruma olumlu yanıt verenlerden pek az kişi çıkacaktır. Bu durumda kanla, su şırıltısını ayırt edemeyişinden dolayı görmezleri acımasızdır diye sanık biçimde yargılamak mantığa sığmamaktadır. Konuşmasını burada kesen Engin derin bir soluk alarak, ''Şimdi biraz izin ver de sana kendi ellerimle bir ikindi çayı yapayım. Gerekirse söyleşimizi çaylarımızı içerken sürdürürüz.'' Görmezlik ailede başlar. 8. Çay bardaklarını ikinci kez doldurmuştu Engin. Yaşar konuların önemini kavramış, özgün olanlarını yineleyerek belleğine yerleştirmeye çalışmıştı. Her zaman konuşmazdı Engin böyle. Yaşar için bulunmaz bir gün, unutulmaz bir söyleşiydi bu. Onun olumlu görüşlerinden, düşüncelerinden yararlanmak için biraz önce karşılaştığı olguyu anlatmak gereğini duydu. Çaylar güzel olmuş Engin Bey, ellerinize sağlık. Dilerseniz size yeni yaşadığım bir olguyu anlatayım. Yokuşu çıkarken 5-6 yaşlarında birkaç küçük beni öykünmeye kalkıştılar. İçlerinden biri kör adama bak diyerek sanırım benim gibi yürümeye çalıştı. Aldırmadım kuşkusuz. Gerçekten ilginç bir olay. Görmezlik ailede başlar tezinin doğruluğunu kanıtlıyor. Aile içinde görmez, küçük olsun ya da olmasın, ana babaların çocuklarını bu konuda da eğitmelerini gerektiriyor. Sakatlara gösterilmesi gereken ilginin daha küçük yaşlarda öğretilmesi doğal bir kural olmalıdır. Bu özel konu için seninle ben canlı birer örneğiz. Ailenin eğitimsiz, bilinçsiz oluşu senin geç yetişmenin nedenleri arasındadır. Bunun gibi Anadolu'da binlerce aile görmez çocukları olmasına karşın bu konuda bilinçsizdirler. Bu yüzden yurdumuzda körler okullarındaki öğrenci sayısı 550'yi geçmemektedir. Oysa ki görmez çocukları olan ana babalar onların geleceklerine önem verip okullara başvurmuş olsalardı, gerek bakanlık gerekse o bölgenin toplumu bir körler okulu açmaktan kaçınmazdı. Bu açıklamalara karşıt iki görmez yaşantısını anlatayım sana. Geçen yıl aşaması oldukça yüksek bir subayın görmez oğluyla tanıştım. Yaşam öyküsünü yana yakla anlattı bana. Şimdi 28 yaşında olmakla birlikte bir yaşımda gözlerimi yitirmişim. Ne okuyup yazmam var ne de bir uğraşım. Toplumdan uzak bir tutuklu gibi ömür sürmekteyim konutun içinde. Annem babam aydın kişiler olmasına karşın bir onur konusu yapmışlar görmezliğimi. Kardeşlerim arasında her zaman ikinci derecede kaldığımı sezdim. Konutumuza yabancı konuklar geldiğinde özel oyuncaklarımla bir odaya tıkıldım. Şimdi ise bir iş yapmam, çalışmam, toplum içine girmem engelleniyor nedense. Babamdan kalacak sakat aylığının yeterli olacağı söyleniyor. Bir yuva kurmak isteğim bile yıllar öncesinden köreltildi. Senin çocuğun da görmez olur denildi. Mutsuzum. Bu durumda ne yapabilirim? Birkaç yıl önce bir plajda bulunuyordum. Arkadaşım, biraz ileride 18 yaşlarında görmez bir genç var dedi. İvedilikle bir soruşturma yaptırdım. Bir fabrikatörün oğluymuş. Özel bir arabayla gelmiş. Tanışmak için yanına değin gittim. Esenlikler dileyerek kendimi tanıttım. İnanır mısın konuşmak, tanışmak istemedi benimle. Güldüm yalnızca. Bu gencin kusuru değildi kuşkusuz. Bu da varsıl bir ailenin özel eğitiminin sonucuydu. Sanırım ne bir uğraşısı ne de okur yazarlığı yoktu. Anlatmaya çalıştığım iki öykünün genç kahramanları tüketicilikten öteye gidemeyecekler. Topluma yararlı bir kişi olamayacaklardır. Ömür boyunca bağımlı kalacaklar, bağımsızlığın özlemini duyacaklardır. Açıklamalarımın yorumunu usunda her yönünden istediğin gibi yap. Şimdi soruyorum sana Yaşar, uğraşından, yaşantından mutluluk duyuyor musun? Tanımlayamayacağım denli mutluyum. Dilerseniz tek bir tümceyle yanıtlayayım sorunuzu. Çok iyi olur Yaşar. Alın teriyle yoğrulan ekmeğin tadı baldan daha tatlı oluyormuş. Görmez. 9. Gitme zamanının geldiğini çoktan sezen Yaşar, kolundaki saatin kapağını kaldırarak parmağını rakamları gösteren noktacıklar üzerinde gezdirdi. Akreple yelkovan zamanın ilerlemiş olduğunu gösteriyordu. Zaman oldukça ilerlemiş, yavaş yavaş kalkmam gerekiyor Engin Bey. Ne var ki usuma takılan bir şeyi sormadan kalkamayacağım. Bizler için söylenen kör sözcüğüyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Nedense benimseyemedim bu sözcüğü. Hem acı hem de ağır geliyor. Adımın önüne koyulduğunda yüreğimde bir sızı duyuyorum. Bu konuda beni aydınlatır mısınız? İçtenlikle yaşar. Belirttiğin gibi aynı düşüncede değilim ya da bu duygulardan uzak bulunuyorum dersem yalan söylemiş olurum. Ama bu denli duyarlı olmamız gereksiz. Sırasında yaşamı olduğu gibi onaylamamız gerekiyor. Toplumun benliğinden, halkın dilinden bu sözcüğü az zaman içinde söküp atamayız. Özellikle belirginleşen deyimler kuşaktan kuşağa aktarılacaktır. Üstelik bu deyimleri bir konuyu açıklarken aydın bildiğimiz kişiler, yazarlar söz konusu etmektedir. Örneğin bir yazar yapıtının adını Kör Şeytan koymuş. Sanırım romanın kahramanı gerçekte kör değil, kötülüklerle dolu bir kişi. Bir başka yazar radyoda konuşması sırasında kör değneğini beller gibi ileriye tek bir adım atmak istemiyordu, tümcesini söyledi. Rastlantıyla oluşan işlerde de körün taşı gibi deyimi kullanılır. Oysa gören bir kişi 10 metre ileriye konan bir şişeyi attığı her taşla vuramaz. Olanaksız bir şey bu. Nişancılık konusunda hiç çalışmamış bir kişi de ilk denemesinde nişan aldığı yeri tam ortasından vuramaz. Söz gelimi bir rastlantı vurdu. Bu gören kişiye kör nişancı dememiz gerekmez. Bunun yanı sıra aynı yerde uzun süre çalışan, denemeler yapan bir görmez, 10 metre ilerideki şişeyi ya da bir gaz tenekesini birinci, ikinci değilse de üçüncü taşla vurur kanısındayım. Bundan başka keman, ud, cümbüş, piyano, gitar çalanlar da sanat dallarının değişik bölümlerinde yetkin başarılar sağlayan görmezlerin el becerileri örnek olarak gösterilebilir. Benim de çok ilgimi çekti bu sözcük. Geçenlerde son baskısı yapılan Türkçe sözlükten sözcüğün anlamını tümüyle ses alıra okuttum. Birkaç kez dinledim. Belleğime o denli yerleşti ki sanırım yapıttaki anlatımı tümüyle yansıtmış olacağım. Kör sözcüğü Türkçe olmakla birlikte sıfat olarak gösterilmiş. Sıfatın anlamı ise kişinin görev yönünden taşıdığı özellik oluyor. Örneğin başkan sıfatıyla halk dilinde yüz. Kıllık anlamında kullanılmış. Örneğin onun ne adam olduğu yüzünden belli. Dil bilgisinde sıfat, adların önüne konulduğunda onların kavramlarını nicelik, sıra, sayı yönünden belirten bir sözcük oluyor. Akgül, güzel bebek gibi. Kör sözcüğünün anlamı ise birçok deyimlerle birlikte 6 ilkede belirtilmiş. Önce görme yetisini yitirmiş, kör göz, kör adam ele alınmış. Sonra keskinliğini yitirmiş araç ve gereçlerde kullanılmış. Örneğin bıçak, makas, keser gibi işe yaramayan şeylerde söz konusu edilmiş. Kör çapa, kör kuyu, kör hat gibi. Daha sonra da kötüleme niteliğinde kullanılmış. Örneğin kör şeytan, kör talih, kör boğaz gibi. Bu deyimlerden ilginç olanlardan bir ikisini daha yineleyeyim sana. Bir şey yok olunca değerlenir ya, bu anlamı veren şu tümce oluşturulmuş. Kör ölür badem gözlü, kel ölür sırma saçlı olur. Bunların yanı sıra en çok hoşuma gideni özellikle uyguladığım şu deyimdir. Kel kör, kendi işini kendin gör. Görüldüğü gibi kör sözcüğü kötüleme, aşağısama, işe yaramayan niteliklerde göze çarpıyor. Konuyu ilgiyle izleyen Yaşar dayanamayıp, ama bizler işe yarıyoruz, küçümsenecek bir yönümüz yok, hem de topluma yararlı kişileriz, dedi. Dudaklarında gülücükler oluşan Engin konuşmasını sürdürdü. İşte bizim de savunduğumuz gerçek bu. Ama çağlar öncesi görmezler, asalak olarak geçim sağladıkları, doğru dürüst bir işe yaramadıkları için kör sözcüğüyle tanımlanıp bu çirkin deyimlerle karşı karşıya bırakılmışlardır. Bu konuda biraz daha derinlere inmek istiyorum. 18. yüzyılda yaşamış, 1682-1739, görme olayını saptamış, küpün altı eşit parçaya bölünebileceğini kanıtlamış İngiliz düşünürü Sanderson için kör adam diyebilir miyiz? Görme duyma organlarından tümüyle yoksun kalmış, İngilizce, Fransızca öğrenip, yapıtlar yazarak evrenin saygısını kazanmış Helen Keller'ın 1880-1968, adının önüne bir kör sözcüğü koyabilir miyiz? Yurdumuzda doçentliğe değin yükselmiş Mithat Enç'le, görev başında bulunan avukatlarımızın, öğretmenlerimizin, müzisyenlerimizin, ovmanlarımızın, başarı sağlayan işçilerimizin adları önüne bir kör sözcüğü koymak doğru mudur? Bu konudaki savunma tarihte ün yapmış birçok kişiler örnek gösterilerek uzatılabilir. Konuşmamı burada kesiyorum Yaşar. Bu denli açıklama yeterlidir kanısındayım. Gerçekte görmek, gözün, ışık yardımıyla varlıkları tanımasıdır. Bizler canlı cansız varlıkları dokunma duyumuzla tanıyoruz. Gözlerimiz ışıktan yararlanıp görme ödevlerini yerine getiremiyorlar. Bu durumda bu gözler için görmez denmesi daha uygun. Çünkü sözcük kişinin gözü için değil, tüm varlığı için kullanılıyor. Kişinin işe yaramayan ya da görmeyen gözü için kör sözünün anlamı doğal olsa bile tüm varlığı için kullanılması büyük bir haksızlıktır. Kör avukat yerine görmez avukat denildiğinde daha yumuşatıcı, daha ılımlı bir anlam doğuyor. Ayağa kalkıp gitmeye hazırlanan Yaşar, esrik bir kişi gibi sallanıyordu. Bilgi yağmuruna tutulmuştu o gün. Mutluydu. Ne söyleyeceğini bilemiyordu. Gönül borcuyla Engin'in elini sıkarken sevgi, saygı doluydu. Kapıdan çıkarken, gelecekte bizler için söylenen kör sözcüğünün yerini görmez sözcüğü alacaktır. Böylece bilinçaltına değin uzanan bu yersiz üzüntüden hep birlikte kurtulacağız. Bana ışıksız yaşantılar sürdüren kardeşlerimin iç yüzlerini tüm ayrıntılarına dek açıklayacağınız için çok mutluyum. Bu bilgiyi ömrüm boyunca unutmayacağım. Sağlıcakla kalınız. Karanlık evrenden özgün anılar. Yuvarlak bir masanın çevresine toplanmış 5 arkadaş uzun süredir söyleşide bulunuyorlardı. Kahvelerine varıncaya dek yemişler, içmişlerdi. Günlük işlerini ayrı ayrı anlatmışlar, siyaset konusuna değinildiğinde uzun bir tartışmaya girişmişlerdi. Birisi yansız kalmış, ötekilerse ikiye bölünüvermişlerdi. Söz sırası beklemeksizin düşüncelerini anlatmaya çalışıyorlardı. Böylece hükümeti tuttular, yıktılar, yeniden kurdular. Sonuçlanmayan tartışmanın çorbaya dönüştüğü bir sırada içlerinden biri elindeki tırnak makasını birkaç kez masaya vurarak "Ulan be körler, kala kala sizlere mi kaldı koskoca devletin işleri?" dedi. Bir iki saniyelik bir suskunluk oluştu aralarında. Kafalarına bir balyoz yemiş gibi irkildiler. Bir gerçeğin payı vardı bu sözlerde. Kapkara bir bulut yığınının ortasında buldular kendilerini bir an. Suskunluktan yararlanmasını bilen genç adam başka bir tümceyle konuşmasını sürdürdü. Bizler de yıllardır çalışıp çabalayıp duruyoruz. Ne yaptık, ne başardık? Önce bunu soralım kendi kendimize. Ne bireysel ne de toplumcu bir görünüş altında kurduğumuz, yaşatmaya çalıştığımız dernek için bile başımızı sokacak bir kulübemiz yok. Yalan mı? Öksürmeler arasında haklısın be kardeş sözleri bir iki kez yinelendi. Sağ elindeki anahtar zincirini işaret parmağı üzerinde bir sağa bir sola dolayan uzun burunlu adam söze karıştı. Peki ama ne konuşalım şimdi burada? Orta boylu şişmanca olan yanıtladı soruyu. Arkadaş doğru söylüyor, biz yine bu önemli konuları sağlam, bakar körlere bırakalım. Onların ne de olsa attıkları adımlar sağlamdır. Gelin bizler de başımızdan geçen özgün olayları anlatalım. Biraz güler, biraz da geçmiş yaşantılarımızdan güç elde ederiz. Bu öneriyi içtenlikle karşıladılar. Onuruna çaylar söylenip sigaralar yakıldı. Elindeki tırnak makasını açıp kapayarak oyalanan genç adam, ''Bu kabak önce benim başımda patlayacağa benziyor. Çayları içinceye dek izin verin de biraz düşüneyim.'' dedi. Başında saç, ağzında dişi olmayan adam az sonra söze başladı. Portakal sandığı 1. Evliliğimin ilk yıllarından biriydi. Nokta nokta ilçesinde oturuyorduk. Eşimin ara sıra böbrek sancısı tutuyordu. Bir akşam üzeri ansızın kıvranmaya başladı. Aradık taradık, evde bir ilaç yok. Hemen giyinip eczaneye koştum. Yolları iyice biliyordum. İlaç paketini alıp dışarıya çıktım. Konuta daha kestirmeden gitmeyi düşündüm. Yol biraz bayırdı. Hızlı adımlarla ilerliyordum ki pat diye ayağım bir şeye takıldı. Tepe taklak yuvarlandım. Yüzüme gözüme yuvarlak yuvarlak bir şeyler dökülmeye başladı. Şöyle bir yokladım, irili ufaklı portakallar değiller mi? Hemen doğruldum. Doğruldum doğrulmasına ya, portakalların benden önce bayırdan aşağı koşar gibi indiklerini sezdim. Sahibi, kör müsün be adam diyerek söyleniyor, bir yandan da portakalları toplamaya çalışıyordu. Durur muyum orada gayrı? Yolda bir iki kişiye daha çarparak konutun kapısını buldum ama ilaç paketini de elimden bırakmamıştım. Anlatılan olay arkadaşlarını kahkahalarla güldürmüştü. İçlerinden biri, haydi sen görmüyorsun, portakal sandığı da seni görmedi mi? Diyordu. O ise güldürüsünün sonuna iki gözüm kör olsun, başımda saç, ağzımda diş kalmasın ki doğru söylüyorum cümlesine ekledi. Arkadaşları üzerinde güldürünün bıraktığı etki uzun burunlu adamı da anlatıma doğru itelemişti. Sağa sola savurduğu zinciri avucu içinde sıkarak yumruklaşan elinin tersiyle göz çukurunu ovuşturdu. Ayrımına varmaksızın öteki eliyle de özdeş görevi yaptı. Usuna gelen bir anısını anlatmak gereğini duydu. Sırayı kaçırmamak ivediliği içinde yutkundu, öksürdü, sonra söze başladı.